Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TÜSİAD baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte olacak. Gizem günaydın.
Günaydın.
Şimdi genel anlamıyla baktığımızda hafta önemli, neden önemli? Seçim öncesindeki son işlemler. Dolayısıyla aslında böyle bakıldığında hemen hemen herkes seçime dönük pozisyonlanmasını gerçekleştirmiş. Bundan sonra neler olacak, biraz bunlara doğru odaklanmış gibi görünüyor. Bununla birlikte özellikle geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz artırımı ve bu faiz artırımının yansıması da dikkate değer konulardan bir diğerini oluşturuyor. Özellikle faiz artırımı sonrasında oluşan fiyatlamalar, genel olarak algı, uluslararası yatırımcıların bakışı gibi konuları bir miktar değerlendirmeye çalışırız. Zira özellikle hem enflasyon tarafı için hem kur cephesi için önemli sonuçlar ürettiğini düşündüğümüz bir tabloyla karşı karşıyayız. Mevduat faizleri yükseldi, kredi faizleri daha da yükseldi. Hem reel kesimin durumu açısından yorumlamak gerekebilir, hem tasarruf sahiplerinin gidişatı açısından değerlendirebiliriz. Bir de seçim sonrasında oluşabilecek ortam, atılabilecek olan adımlar, bunlara da bir parça mümkün olduğunca değinmeye çalışırız. İstersen bir faiz konusuyla başlayalım, faiz artırımıyla. Piyasa beklemiyordu seçim öncesinde bir faiz artırımı, ancak Merkez Bankası biraz ön alarak daha proaktif bir yaklaşımla hem bir taraftan döviz talebi hem de enflasyonla mücadeledeki kararlılığın altını çizebilmek adına böyle bir hamle gerçekleştirdi. Bunu belki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir hafta 10 gün içerisinde yapmış olduğu sürekli ekonomi yönetimine ilişkin açıklamalar ve beraberinde aslında programa duyduğu güvene dair açıklamalarla birlikte de değerlendirmek lazım. Ne dersin?
Aslında anketlerde meslektaşlarım, yani ekonomistler beklemiyor olsa da açıl, piyasada hazinecilerle konuştuğunuzda traderlar tarafında bir beklenti mevcuttu. Yani acaba mı diye, olur mu diye bir beklenti oluşmuştu bu Deutsche'nin raporundan sonra. Seninle de aslında değerlendirmiştik bunu, hani olabilir, hani olur olmazını. Bu anlamda daha çok Nisan'a yoğunlaşmıştı herkes. Dolayısıyla gelmiş olması pozitif, artı seçim öncesi böyle bir adım gelme ihtimali zayıf görüşünün de tamamen masadan kalkması, bence bu para politikası açısından içinde daha fazla anlam barındıran bir hareket. Bu arada politikanın sürece verdiği desteği gösteriyor net şekilde, siyasetin. Bu anlamda da pozitif. Bunun dışında tek hamle de değil, biliyorsun marjı da genişletti. Bu da önemli. Daha önce seninle şunu konuşmuştuk. Çok daha yeni enflasyon raporu çıktı. Ve raporda çok net bir şekilde enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma olduğu takdirde faizde bir farklılaşmaya giderim diyen bir merkez bankası vardı. Ve bunun üstüne bir tane veri ya geldi ya gelmedi. Aslında merkezin düşündüğümüzle aynı gidiyor enflasyon. Para politikası faizi olması gerektiği yerde söyleminin de aslında çok da olmadığını görüyoruz bu arada. Çünkü net şekilde Merkez Bankası'nın da tahminin üzerinde giden ve trendi bozulmuş bir enflasyon rakamı vardı. Sadece bunu bu şekilde sözel anlamda ifade etmiyorlardı. Gün sonunda onlar da aslında piyasanın tam da gördüğü sürece yaklaşmış oldular. Notun içi de önemli bence. Follow-up notun içi de önemli. Artık iç talebin gücünün hala daha son derece net olduğunu kabul etmiş bir merkez bankası var. Bu da bence anlamlı. Ara ara cümlelerde geçiyordu ama bu kadar net değildi. Bütün bunları topladığımızda bence doğru bir adım. Ama tabii 300 bas puanlık, yani marjı genişletmiş olması koridoru, bundan sonraki adımın bir faiz arttırımı değil de o marjı kullanmak olduğunu da gösteriyor bize. Bunu da doğru buluyorum. Tabii şunu söyleyelim, bu aslında gene bir anortodoks uygulama gibi karşımıza çıkıyor. Ama geldiğimiz süreçte bu tarz adımlara ihtiyaç var. Ha peki temelde neden merkez bu adımı attı diye soracak olursam, bence temelinde kur var. Kurdaki şiddetli baskı. Yani enflasyon bozuk ama ona gene bu ayda tepki vermeyebilirdi. Bence vermeli ama vermeyebilirdi. Ama çok fazla rezervden harcamış olmamız ve neredeyse haftalık bazda bakıldığında 5-6 milyar dolara yakın sattığı oluyordu. Artık rezervi de yok yere harcıyorsunuz tabii ister istemez. Kurun da gitmemesi lazım. Bunun önüne geçmek adına atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum. Yani kur bence enflasyondaki gidişattan daha öncelikli oldu karar aşamasında.
Kur tarafından bahsedince istersen biraz rezerve de bakalım. Yaklaşık olarak hani Merkez Bankası'nın bilançosu üzerinden, analitik bilançosu üzerinden görme şansına sahip olabiliyoruz. Faiz kararının olduğu gün bir miktar giriş var. Sonrasındaki gün yine bir miktar rezerv verilmesi söz konusu olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla aslında faiz artırımı olmasaydı buradaki şiddetin ne kadar büyüyebileceğine dair de sinyal veriyor bize. O nedenle hani her şekilde bakılabilir. Faiz artmasına rağmen işte Cuma günü itibariyle yeniden satış gerçekleşmiş diye de bakılabilir ama o olmasaydı gün gün arta arta devam ediyordu. Bu sabah yine sevgili Haluk Bürümcekçi kendi notunda yazmış. Geçen hafta itibariyle 4,9 milyar dolar civarında satış olmuş diye öyle tahmin ediyoruz diye. Totalde son 5 haftada da 25 milyar dolar civarına geldi. Rezerv de aşağı geliyor. Dolayısıyla aslında hani hem bu haftayı daha selametle geçirebilmek hem de seçim sonrasına dönük daha kuvvetli bir sinyal verebilmek adına önemli bir hamle oldu. Olmasaydı maliyetin ne kadar büyüyebileceğini görüyoruz.
Kesinlikle katılıyorum. Bu anlamda bu zaman zarfında pek çok adım attık biz. Ama bu o adımların içindeki en güçlülerinden bir tanesi de U dönüşünü ayrı tarafa koyuyorum. Faiz arttırımına başladıktan sonraki en önemli adımlardan birini attığımızı düşünüyorum açıkçası. Bu hafta açısından sıkıntılıydı. Aynı fikirdeyim seninle tamamen. Dolayısıyla kimse şöyle düşünmesin. Aa, kur yeniden 32'nin üzerinde, yeniden satmış gibi bir yaklaşım kesinlikle doğru bulmuyorum. Çok daha hızlı yukarıya doğru giden bir kurun önüne geçilmiş durumda. Bu adım atılmasaydı çok zorlu bir süreç olma riski vardı. Olurdu demeyelim, olma riski vardı. Dolayısıyla onun önüne geçilmiş olmasını son derece doğru pozitif buluyorum. Gene altını çizelim. Bu dezenflasyon programı kurdaki reel değerlenmeyle çok çıpalanmış durumda. Tabii ki de doğru para politikası vesaire oraları geçiyorum. Dolayısıyla TL'de olası bir değer kaybı, ciddi bir sıçrama, yani bir spike, yani devalden, depreciation'dan bahsediyorum. Bu programı çöpe atmamız demek. Dolayısıyla bunun önüne geçecek olan her hamle Merkez Bankası'nın ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Ben toplamda son derece pozitif buluyorum. Çok iyi oldu.
Peki o zaman bundan sonra işte biraz önce sen de bahsettin yani faiz 50'ye geldi. Gerekirse Merkez Bankası gecelikte 53'e kadar bunu sıkabilecek. Yarın 53 yeterli olmaz. Bandı genişletir 55 ile verebilir. Dolayısıyla yani elinde şu anda bundan sonra Türk lirasında kontrolü ele almış sayılabilir Merkez Bankası büyük olasılıkla. Bilmiyorum katılır mısın? Hem likidite
Katılırım.
anlamında hem de paranın fiyatı anlamında. Önemli olan döviz talebini ne kadar kırabilecek? Bundan sonraki süreçte o seçim sonrasında bir terse dönüş bekliyor musun özellikle kur talebi için?
Nominal değerlenme anlamında bir soru mu sormak istedin?
Şu anki hani seçim sonrasına dönük hala
Beklerim.
yani şöyle oluyor ya bizler tabii hani finansal okuryazarlığı yüksek olan kesim ya da işi bu olan insanlar olarak bizler takip ediyoruz ama hane halkının finansal okuryazarlığı ya da beklenti yönetimi çok böyle gerçekleşmeyebiliyor ya. Dolayısıyla aslında hani son 10-12 yıl boyunca sürekli değer kaybeden bir Türk lirası olduğu için biraz bu tarafta pozisyonlanmayı tercih eden yatırımcının o tercihinde seçim sonrasında döviz tutmak yerine daha cazip görünmeye başlamış olan Türk lirası mevduata ya da Türk lirasına dönüş acaba söz konusu olur mu? Onu sağlar mı bu? Yeni talebin önünü kesebilir ama liralaşmaya doğru, lirayı tercih etmeye doğru diyeyim. Liralaşma daha eski şeyleri de çağrıştırdığı için çok o tarafa gitmeyeyim en
Çağrıştırmasın.
azından.
Kullanmayalım.
Evet yani çağırıyor gibi olmamak lazım belki. O yüzden hani acaba bu tercihi değiştirir mi?
Yeni talebin önünü keser bence. Aynı görüşteyim. O çok zaman alan bir süreç açılıyor. Yani biraz Belki bir kesim için beklerim ama toplamda o elinde tutanların, ya ben döviz bozayım, TL alayım, mevduatta 52-53 buluyorum. Artık tabii seçim sonrası dönemde kaç olur, o ayrı konu ama veya fonda şu kadar buluyorum, ben TL'ye geçeyim der mi? Emin değilim. Yani buradaki trendi değiştirecek nitelikte bir hareket olur mu? Elbette bunu diyenler olur. Ama trendi değiştirecek nitelikte bir hareket olur mu? Ondan emin değilim. Bu biraz zaman gerekiyor. Yani hemen seçim sonrası olmaz. Ama şimdi bu hareketin geldiğimiz noktadaki avantajımız şu. Talep dış alemle alakalı değildi. Yani bende dış finansman ihtiyacıma dair baskı artıyor da TL değer kaybediyor sürecinde değildik biz. Aksine dış finansman ihtiyacımızda rahatlama oluyor. Çünkü cari açık vesaire de azalıyor. Artı güzel de borçlanabiliyoruz dışarıdan. Maliyeti de düşüyor ve düşecek. Böyle bir süreçte artı yabancı gerçekten kapıda bekliyor. Yani burada bir fırsat penceresi oluştu. Uzun vadeli bir trendten bahsetmiyorum. Kısa vadede gerçekten burada bir fırsat penceresi oluştu portföy akımları için. Onun da geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla dışarısıyla ilgili değil TL'deki sıkıntı. Tamamen içeride oluşan beklentiyle ve senin de dediğin gibi yaşanmışlıkların yarattığı süreçle ilgiliydi. Şimdi bu süreçleri, yani yaşanmışlığın yarattığı süreci kırmak çok zor. Beklenti yönetimi mühimdir ama çabuk reaksiyon alamazsınız. Enflasyon düşmeye başlayacak. Onun ardından TL'nin yeterince değer kaybetmediğini görecekler. Alternatif yatırımın daha yüksek olduğunu görecekler vesaire. Böyle aylar süren bir süreç bu. Ve bu olurken de yeni zamlar, yeni enflasyon üzerinde baskıyı oluşturacak vaziyetlerin de olmuyor olması gerekiyor. Bütün bunları topladığımız bir sürece erişirsek o dediğin olabilir ama yani yeni talebin önünü keseriz ama var olanı TL'ye döndürmemiz zor. Ha belki merkez bankacılığı anlamında bankalara yeni uygulamalar gelirse, bankalarda müşterilerine aktarırsa belki oralarda farklılaşma olabilir. O kısmını bilmiyorum ama kısa vadede bunun tersine dönmesi çok zor. Şunu da söyleyelim, bu zor olabilir ama yeni talebin önünü kesmiş olması çok kıymetli, önemli.
Şimdi biraz önce arkadaşlarımız bir son dakika olarak gönderdiler. Vakıfbank'ın mesela bir 350 milyon euro ve 330 milyon dolarlık toplam 700 milyon doların üzerinde olacak şekilde Diversified Payment Rights, yani bu çeşitlendirilmiş ödeme hakkı diyebiliriz yaklaşık olarak. Bunun yani bankalara gelen sonuçta toplu havalelerin toplulaştırılarak sekürtize edilmesi ve bu yolla yeni kaynak sağlanmasına dönük bir hamle. Şimdi arka arkaya bankaların öncelikle bir sendikasyonlarının artışı, iki bu DPR'lar, bunlar önemli çünkü bankaların ellerindeki imkanları biraz daha çeşitlendirilmiş olarak kullanma imkanı da tanıyor. İşte sekürtizasyonlar, bu bugün DPR üzerinden olur, yarın başka şey üzerinden olur. Ama dışarıdan kaynak bulma anlamında hem hazinenin arka arkaya attığı adımlar, hem Türkiye Varlık Fonu'nun borçlanması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi borçlandı, diğer kurumlardan ciddi borçlanma geliyor, bankalardan ciddi borçlanma geliyor. Dolayısıyla burada özel bankaların da aynı şekilde senin biraz önce bahsettiğin gibi ihraçları da geliyor. Hem bunlar maliyet olarak hem de kaynak girişinin sağlanabilmesi için imkan tanıyor gibi duruyor. O yüzden bu kaynak girişi bacağında tek eksik olan şu an gördüğümüz kadarıyla biraz daha portföy girişi. Bu da seçimden sonra gelebilir mi? Kapıda bekliyor dediğin için soruyorum.
Gelebilir. Bence bu adımdan sonra bugün ne salı? Yani normal şartlar altında aslında çok seçim sonrasına bile bırakmadan yavaş yavaş portföy girişi görmeye başlayabiliriz. Seçim sonrasında da zaten geleceğini düşünüyorum bu arada. Hele ki bir de açıl, easing de başlıyor dünyada. Belki Avrupa Merkez Bankası Fed'den de önce olabilir ama hani 3. çeyrekte biz daha gevşek bir para politikası, yani faiz indirilmiş bir global arenada olacağımızı düşünüyorum. Öyle bir durum da destekleyici olacaktır EM'lere giriş açısından. Türkiye'de bence bu şekilde doğru adımları atmaya devam ederse, bir de seçim sonrası da bakalım belki bir iki adım daha görürüz diye düşünüyorum para politikasına. Çünkü seninle hep şunu konuşuyorduk. Sadece faiz arttırımı, sadece kredi kartlarına atılan adım vesaire değil. topyekün daha detaylı dezenflasyon programına kararlı olduğunuz, bu programda kararlı olduğunuz adımların da devam ediyor olması gerekiyor. Bunun geleceğini de düşünüyorum. Bunlar olduğu takdirde bütün o kutulara çek atıyorsunuz ve artık Türkiye'ye giriş yapabileceğiniz pozisyona gelmiş oluyorsunuz bence. Ben bekliyorum. Özellikle bence bu hafta da olur. Seçim sonrası haftalarda da olmasını bekliyorum.
O zaman buradan sonraki aşamada birkaç tane şeyi konuşmak lazım. Bir tanesi ekonomide. Bundan sonraki dönemde şimdi mevduat faizleri 55-56'lara doğru kaymış gibi görünüyor. Ortalama 1-3 ay arası mevduat 56'lara doğru gitti. Daha yukarıya da gitme potansiyeli oluşacak gibi görünüyor. Sadece DDM dönüşlerinde değil, düz TL mevduatta 53-54'lere doğru gittiğini anlıyoruz şu anda faizin. Dolayısıyla bir mevduat tarafı. İki, mevduat maliyeti buraya geliyor. Aynı zamanda yine işte fonlama maliyeti yukarı kayıyor. Haliyle ister istemez kredi bacağı son derece önem kazanmış gibi görünüyor. Kredilerdeki maliyetler 65-70'ler bandında ama bulabiliyorsan. Çünkü
daha evet yükseklerde var evet yani.
Yani burada özellikle önemli olan unsur işte belki 70'lerin üzeri de var ama çeşitli alanlarda. Esas önemli olan şey zannediyorum şurası. Bankalara getirilmiş olan kredi büyüme, aylık kredi büyüme sınırının %3'ten %2'ye çekilmiş olması. Eğer buna uymuyorsan banka olarak karşılığında hem zorunlu karşılık hem menkul kıymet tesisiyle verdiğin kredinin eğer %2'nin üzerindeyse büyüme hızın bir yıl boyunca bloke edilmesi, verdiğin kredinin vadesi ne olursa olsun kredi süresince de değil bir yıl boyunca bloke edilme zorunluluğu kabaca %70 civarında kredinin %70'i kadar bir miktarı bir yıl boyunca bloke etme yükümlülüğü getiriyor. O yüzden bundan sonrasında banka eğer %2'nin üzerindeyse ya da %2 sınırındaysa kredi büyüme hızı istese de bunu veremeyecek durumda olabilir. O yüzden hem bu kredi maliyeti hem de verilebilirliği açısından tabloyu nasıl değerlendiriyorsun?
Şimdi verilere baktığımızda hala bir momentum var. Onu görüyoruz. Ama bu uygulamanın başladığı ve sonuçlarını alacağımız bence geçen haftaki data gelmedi ama orada bir yavaşlama var. Kademe kademe burada belirgin aşağı geliş göreceğiz bence. Bu adımlar bu arada bayağı güçlü yani %2 biz konuşuyoruz ama bayağı güçlü bir adım. Ve gün sonunda kredi arzını kesecek bir adım. Bunun çok uzun bir vadede uygulanacağını düşünmüyorum. Ama bir zaman alacaktır. Yani kredileri yavaşlatacak, enflasyonu kontrol etme anlamında belki 3-4 ay, 5 ay devam edecek. Ama onun ardından gevşetilir diye düşünüyorum. Çünkü güçlü bir adım. Ve gerçekten de kredi arzını sonlandırıyorsunuz. Dolayısıyla yavaş yavaş ekonomide gerçekten bir dönem soğuma, ekonomiyi soğutma anlamında adımları biz daha açıl yeni yeni görüyoruz. Bunların aktarım mekanizması gecikmelidir vesaire bunlar çok ayrı konular. Bu aralarda da tabii bir sürü bir taraftan bir adım atıyordunuz. Diğer taraftan parasal enjeksiyon verdiğiniz süreçler oldu. Dolayısıyla biz bu talebi yavaşlatamadık. Şimdi bu yavaş yavaş düşündüğümüz noktalara gelecek. Ticari tarafta da gelecek. Ve biraz tabii orta büyük işletmelerde bir baskı olacaktır. NPL artışı da görme ihtimalimiz var ama NPL'ler zaten 1.6. %1.6. Hani nominal olarak 2-3 katına çıksanız bile 4'ü geçmiyorsunuz yani 4-4.5'u. Ama bir artış olacağını da düşünürüm. Sistemi zorlamaz bence. Ama bazı bir takım şirketleri zorlayan bir sürece girdiğimiz bence net. Artık bunun çok çok aşırı uzun vadeli olacağını düşünmüyorum ama en azından 5-6 ay bu sürece katlanıp ardından düşen enflasyonu göreceğimizi umuyorum.
O zaman bu sıkılaşma döngüsü içerisinde şirketler kendini nasıl yönetebilir? Bir de tabii reel kesimden gelecek olan sesler ekonomi yönetimi tarafında veya hükümet tarafında nasıl bir yankı yansıma bulabilir? Biraz bunun da üzerinden belki konuşmak lazım.
Şimdi bu zorlu bir süreç. Ama buraya gelmemiz de çok zordu. Bu U dönüşü. Yani resme büyük bakmamız lazım. Son 2 aydır olan, 1 aydır olan şeklinde değil. 2016-17'den bu yana Türkiye'nin yaptığı majör hatalardan bir U dönüşü ile çıkış. Ve bu U dönüşünde de doğru adımları atmanın da yeterli miktarda, yeterli ölçüde doğru adımları atmanın da zaman aldığı bir süreç geçirdik. 9. aydayız değil mi? Ancak daha tam anlamıyla ben analist olarak evet artık gerçek anlamda mücadele etmeye başladık. Burada bir ışık var. Bu enflasyon düşünülen noktalara kadar gelebilir demeye başladık. Yani şeyden sonra düşecek. Haziran'dan sonra aralarda başka bir takım zamlar görme ihtimalimiz var belki enerjide ama gün sonunda kademeli düşecek bir enflasyon var. Sadece bizim arzu ettiğimiz şey düştüğü yerin çok daha tatmin edici olmasıydı. Bence burada bir ışık yandı. Bu pozitif. Reel kesime gelince gene resme büyük bakmamız lazım. Yıllarca çok ucuz para kullanıldı. Bunlarla gerekli yatırım, verimlilik artışı sağlayacak adımlar atmak yerine daha günlük süreçlerde geçti bu zaman ve enflasyon yarattı. Burada da maalesef reel kesimin de payı var. Elbette ki atılan adımlar çok hatalıydı ama çok ciddi karlılık olan, öngörülebilirlik yoktu ama karlılık vardı, ciro artışı vardı. Böyle bir süreçten geçti Türkiye. Şimdi bugüne baktığımızda çok daha ciddi bir nakit yönetimi yapılması gerekiyor. Artı bundan sonraki dönemde bazı dediğim gibi SME'lerde küçük orta boylarda bir bilanço resesyonu olabilir. Yani bilançolarda zorlanma, bazılarının devreden çıktığı süreçler olabilir. Dolayısıyla koşulların böyle 6 ay sıkı devam edeceği varsayımıyla bilanço yönetimi yapmakta fayda var. Ama şunu söyleyeyim. Ekonomi dibe vurur demek çok zor. Çünkü siz bu adımları atarken bir taraftan da büyümenizi fonlayacak para çekeceksiniz dışarıdan. Bunu unutmayalım. Yıllarca biz o parayı bulamadık. Merkez Bankası'nın 300 milyar dolar yakın rezervini yedik. Neredeyse kümüle bakacak olursak. Dolayısıyla biz en azından var olan kaynağımızı yemeden, doğru adımlar atarak, gelecek vadeden adımlar atarak, dışarıdan da fon akışını sağlayarak büyümemizi fonlayabiliriz. Dolayısıyla ben büyüme konusunda böyle evet bir sıkılaşma var. Bence enflasyonu kontrol anlamında da önemli adımlar atıldı, geliyor devamı da. Ama büyümemizden de çok çok aşırı feragat eder miyiz? Çok öyle olmayabilir. Daha düşük büyüme rakamları olur. Ama böyle Türkiye'yi korkutacak bir vaziyet olmasını çok beklemiyorum. Gene şunu unutmayalım. Hiçbir zaman enflasyonla mücadele belli feragatlarda bulunmadan olmuyor. Yani 70'e 75'e getirmişsiniz siz bunu zaten. Yıllarca da bu süreci körüklemişsiniz. Elbette ki bundan çıkış birazcık zorlu olacaktır. Ama bence konuşulduğu kadar ciddi zorluluk olacağını, aşırı düzeyde olacağını zannetmiyorum. Sadece kararlı olalım. Bunu bilip buna göre bilanço yönetimi yapmamız lazım. En azından 6 aylık bir vadede. Bu sürece katlanılırsa, sabırlı da olunursa ben başaracağını düşünüyorum Türkiye'nin. Yok eğer reel kesim sürece destek vermezse, bunu Bakan Bey de söyledi. Yani eğer kimse bu sürece inanmazsa o zaman program devam edemez. Bunu gerçekten istiyor muyuz? Bunu içselleştirmemiz lazım. Yani bu devam etmezse hiper enflasyona gideceğimizi bilelim. Ben biliyorsun enflasyon konusunda daha agresif bir analistim. Dolayısıyla bu geçtiğimiz noktada çok daha kararlı, sabırlı olmamız gerekiyor. Bunun da maalesef bir maliyeti var. O maliyete katlanmamız gerekiyor. Geçtiğimiz dönem üzerimize düşenleri yapmadığımız için. Dolayısıyla konu sadece Merkez Bankası değil, reel kesiminde bu konuda mutabık olması lazım. Destek vermesi lazım. Zorlu bir süreç olsa da.
Perşembe günü belki biraz daha detayına gireriz ama özellikle tabii seçim sonrasında oluşabilecekler, atılabilecek olan adımlar, yapılabilecek olanlar biraz belki bunların üzerine de konuşmakta fayda var. Çünkü özellikle iş dünyasının maliyetlerinin üzerinde de önemli etki yaratan unsurlarda işte örneğin elektrik fiyatlarında sübvansiyonların kaldırılması, bundan sonra buna dönük olarak atılabilecek adımlar ki hane halkında da zannediyorum bir değişiklik olma potansiyeli olabilir. Hani en azından şu anda konuşuluyor bunlarda. Bütçenin bu kadar darlandığı bir ortamda hani gelir artırıcı olmakla birlikte aslında istisnaları da belki belli ölçüde ortadan kaldıracak bir takım düzenlemelerle karşı karşıya kalınabilir gibi görünüyor. Gelir artırıcı derken bunun zaten sadece bu kısmı da. Çünkü hani vergi üzerinde genel vergi oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını çok açık ve net bir şekilde Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek söyledi. Bizim yaptığımız röportajda çok net olarak ortaya koydu. Ama işte bir enerji sübvansiyonlarının kaldırılması meselesi var uzun süredir tartışılan. Bir de onun haricinde istisnalarda yapılacak çeşitli düzenlemelerle belki gelirin belli ölçüde artması söz konusu olabilir. Hem bütçe disiplini için hem enflasyonist anlamda nasıl görürsün?
Gerekli görüyorum, evet. Yani bir takım teşviklerin azaltılması, bütçe üzerindeki yükü en azından bertaraf etmek adına gelebilir. Bu bir defaya mahsus yeni bir fiyat artışıyla sonuçlanıyor olabilir. KDV'de eşitleme görebiliriz, yani sadeleşme. Bütçeye dair bence seçim sonrasında bir takım adımlar göreceğiz. Yani bu kapsamda maliye politikasının da bu sürece eşlik etmesini ve hani aslında sadece enflasyonla mücadelede değil de bütçede görülen bir takım bozuklukların da giderilmesi anlamında adımlar atılacağını düşünüyorum.
Gizem, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğun ve bu sabah sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz şimdi. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile beraberiz. Ali Can, günaydın.
Günaydın.
Şimdi birkaç tane önemli konu var. İlki aslında Cumhurbaşkanı'nın seçim konuşmalarında arka arkaya dile getirdiği mesele. Dün itibariyle güçlü bir ekonomi ekibimiz var dedi. Ve programının da güçlü olduğunu, yılın ikinci yarısından itibaren sonuç üreteceğini bir kez daha yeniledi. Yani son 10 günden bu yana Cumhurbaşkanı'nın hem programa hem ekonomi yönetimine olan güvenini dile getirmesi seçim sonrası uygulanabilecek politikalara dair önem taşıyor gibi görünüyor.
Aslında şu, şimdi Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bunlar bu iki isimde neredeyse tüm açıklamalarında, yayınlarda, değerlendirmelerinde ekonomi politikalarının olumlu olduğunu, devam edeceğini ve yerel seçimler sonrası bu politikaların değişmesiyle ilgili olarak bir gündem maddelerinin olmadığını ifade ediyorlardı. Ve özellikle aslında işte bunun yerel seçim olduğunu, yerel seçimin genel politikaları değiştirmediğini, dolayısıyla hükümetin bu ekonomi politikasını belirlerken bir seçim gibi bir eşiği dikkate almadığını, dolayısıyla bundan sonra seçim sonuçlarının ne olduğuna bakılmaksızın bu politikaların devam etmesi konusunda çok güçlü bir irade olduğunu zaten isimler söylüyordu. Ama bunu bizzat Cumhurbaşkanı'nın da seçime bir hafta kala hem ekonomi programının hem de kadronun güçlü olduğuna vurgu yaparak aktarmış olması bence oldukça önemli. Dolayısıyla bir kez daha bu sefer de Cumhurbaşkanı'nın ağzından hem kadro hem politikanın değişmeyeceği ve bu politikanın evet etkilerini görmenin belki bir vade alacağı, bir dönem alacağı ama özellikle işte enflasyonun düşme grafisinin başlamasıyla beraber önümüzdeki seneden itibaren de refahın geleceği yönündeki değerlendirmeleri çok altını kalın çizgilerle çizerek Cumhurbaşkanı'nın ağzından da duyuyoruz. Dolayısıyla bence burada gelecek hafta için yani 1 Nisan tarihi itibariyle sonuçlara bağlı olarak hükümetin politikalarında bir değişiklik olabilir soru işaretini düşünenlerde ben artık bu düşüncenin çok çok geride kaldığını, belki de hiç kalmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla genel olarak hükümetin Nisan ayı sonrasındaki politika değerlendirmesi için ben en önemli sinyalin ve mesajın bizzat Cumhurbaşkanı tarafından dün verildiğini, belki tekrarlanabilir önümüzdeki günlerde de ama bu mesajın da yatırımcı için yeterli olduğunun yine o taraf, hükümet tarafından da değerlendirildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla oldukça önemli. Emeklere ilgili, emeklerle ilgili vurguyu çok yapıyor Cumhurbaşkanı.
Burası çok zorlayıcı oldu hükümet için net bir şekilde. Dolayısıyla bütün mesajlar buradan veriliyor. Artı emekli maaşlarında istenen sonuç elde edilemedi anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla şimdi banka promosyonları üzerinden bir adım atılıyor.
Onun vurgusunu, yani şunu diyor aslında, işte bir defaya mahsus 5000 lira yapıldı. İşte %50 zam yapıldı. Şimdi promosyonlar üzerinden devam ediliyor. Yani emeklilerin yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Bunu çözmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon düşecek. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışanların ve emeklilerin alım gücü yukarı çıkacaktır söylüyor Cumhurbaşkanı. Dün de tekrar söyledi. Evet, yakın zamanda kısa vade içerisinde emeklilere şunu yapacağız diye bir vaat yok. Ben en azından görmedim. Yapılanları sıralıyor Cumhurbaşkanı ve devamında da eğer çözüm bulunamazsa farklı yöntemlerle alım gücünü yukarı çekmeye gayret edeceğiz diyor. Bunun için çalışacağız diyor. Dolayısıyla emekli gündemi gördüğümüz kadarıyla seçim döneminde de partilerin en önemli gündem maddelerinden birisi. Evet, şu ana kadar atılan adımların yeterli olmadığı konusunda da görülen o ki herkes hemfikir. Çözüm önerileri sadece farklı. Hükümetin emeklilerle ilgili çözümü içinde belirli bir vadeye bu süreci yaydığını ama asıl olumlu beklentinin 2025 yılı içerisinde olacağı da bizzat kendileri tarafından söyleniyor.
Yine hafta sonu yaşanan Moskova'daki saldırıyla ilgili önemli gelişmeler var. Hani buradaki faillerin bir bölümü yakalandı anladığımız kadarıyla ve dün itibariyle ilk defa Vladimir Putin de yaptığı açıklamada bunun radikal İslamcılar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. IŞİD söylemi çok fazla ön plandaydı.
Evet, zaten onlar da kendi sitelerinde kabul ettiklerine ilişkin bir açıklama yapmışlardı. Şimdi tüm saldırganların yakalandığını söylüyor Putin ama bu saldırganları gönderenlerin kim olduğunun asıl ortaya çıkarılması gerektiği vurgulanıyor. Burada ilk gün yapılan açıklamalarda ki dün de aynı detayı veriyor. Saldırganların saldırı sonrası Ukrayna'ya kaçmaya çalıştıklarını ifade ediyor, iddia ediyor Rus lider. İşte bunun nedeninin ne olduğunun araştırılmaya çalışıldığını, Amerika'nın yapmış olduğu açıklamalarda neden Ukrayna'yı bunun dışında bırakmaya çalıştığının özel olarak sorgulanması gerektiğini söylüyor. Yani aslında bu konu evet Rusya Ukrayna ile bağlantılı bir noktaya getirmek istiyor gibi gözüküyor söylemlerinde. Ukrayna'da kesinlikle bununla bir alakaları olmadığını tamamen Rusya'nın kendi çözmesi gereken bir sıkıntı ve sorun olduğunu ifade ediyor. Ama bu terör örgütüyle yani işte DAEŞ'in Horasan koluyla ilgilenenler ve bu konuda araştırma yapanların son dönemde özellikle bu DAEŞ Horasan kolunun Rusya tarafıyla da yakın olarak ilgilendiğini ve hatta kendi sitelerinden ve kendi çalışma gruplarından diyeyim tırnak içerisinde özel olarak bu tarafa da yönelilmesi gerektiği yönündeki açıklamaları son dönemde fazla yaptıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla çok fazla terör uzmanları tarafından beklenmeyen bir saldırı olarak görünmedi anladığım kadarıyla.
Son not bir 10 saniyede istersen çok hızlı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan çıkan Gazze kararı.
Şu açıdan çok önemli. Sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde Ramazan ayında acilen ateşkes talep edilen bir karar tasarısıydı bu. Daha önceki karar tasarıları reddedilmişti. Bu sefer kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri çekimser kaldı. Çekimser kalması şöyle önemli. Diyor ki ABD'nin temsilcisi işte Hamas'ın kınanması gibi maddeler önerilerimiz tasarıda yer almadığı için biz bunu kabul etmedik ama çekimser kaldık diyor ama çekimser kalması bile İsrail tarafından çok sert tepkiyle karşılaştı. Hatta Netanyahu hükümeti Washington'a göndereceği heyetin seyahatini iptal etmiş durumda. Filistin karar tasarısının çıkmasından ötürü mutlu, destekliyor. Türkiye'den olumlu açıklamalar geldi ama İsrail tarafı bu tasarının onaylanmasından özellikle Amerika'nın reddi değil çekimser kalmasından ötürü oldukça sıkıntılı bunu söyleyeyim.
Teşekkür ediyoruz Ali Can. Sabah raporunu böylece bitiriyoruz.